Ayrım 14, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 121. Evet, 1990'larda Türkiye'de yeni bir toplumsal yapı doğdu ve dolayısıyla siyaset yeniden şekillendi. 90'ların ayrıca ekonomik siyasi krizlerini anımsayınız. Sol olmayınca Erdoğanlar buradan çıktı. Erdoğanlar çaresizlik sonucu kente göçenlerin ezilmişliklerine vurgu yaptılar. Kendileri de güya hep baskı altına alınmışlardı, ezilmişlerdi. Bunun sorumluları ise seçkinler, vesayetçi elitleriydi. Erdoğan düşman, şeytan sayısını artırarak her seçimde bu içi boş tehdit algısını kullandı. Darbe, Ergenekon, TÜSİAD, medya, yargı, CHP vesaire. Erdoğan iktidar oldu ama hep muhalif görünürlüğü elden bırakmadı. Böylece Erdoğan sürekli kitlelerin arzularına seslendi. Gerçekleri manipüle ederek samimi Müslümanları, eğitimsizleri, mağdurları, merkezde yer alamayanları yönlendirerek başarı sağladı. Yoksullar, mazlumlar yapamamanın, olamamanın suçunu ülkenin kaymak tabakasında aradı. Erdoğan bu ezik çevrelerin duygularını kışkırtıyor. 2014 yerel seçim öncesinde yaptığı demagoji bunun tipik örneğidir.
Ne diyorlar biliyor musunuz? Bizim İzmir mitingimize gelenler midyeyi kabuğuyla yiyenler olmayacak diyorlar. Güya AK Parti'nin İzmir mitingine gelenleri tahkir ediyorlar. CHP kafası budur.
Bu midye fantezisi Erdoğan'ın kazandığı tüm seçimlerin sihirli formülü. Kaybedenler kulübüne pompaladığı sizi aşağılıyorlar mesajının simgesi. Böylece her ezilmiş yoksul tüm sorunların, bütün musibetlerin kaynağı olarak zenginleri, eğitimlileri, modernleri ve yıllardır iktidar olamamış CHP'yi gördü görüyor. Görmezden gelinen milyonlar böyle kindar yapılarak gericileştirildi. Meydan ılımlı İslam'a bırakıldı. Meydan Erdoğanlara bırakıldı. Ve 1990'ların başında Erdoğanlar ılımlı İslam'a zorlandı. 1990'ları anımsayınız. Profesör Doktor Muammer Aksoy 31 Ocak 1990'da öldürüldü. Binlerce kişi Türkiye İran olmayacak diye yürüdü. Doçent Doktor Bahriye Üçok 6 Ekim 1990'da öldürüldü. On binlerce kişi Türkiye İran olmayacak diye yürüdü. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te öldürüldü. 1 milyon kişi Türkiye İran olmayacak diye yürüdü. Erdoğanlar radikalliklerini törpülemek zorunda bırakıldı. Ortak düşman İran oldu. Bu ülkeyle ilişkileri koptu, koparıldı. Suudi Arabistan aracılığıyla ABD'ye yakınlaşma süreci hızlandırıldı. Erdoğan artık fundamentalist listesinde değildi. Erdoğan o günlerde akıl hocasını buldu. Bahri Zengin, 1942-2011. Milli Görüş Hareketi'nin son mühendis kuşağındandı. İTÜ Makine Mühendisliği mezunuydu. Asıl talebeliğini Sezai Karakoç'un yanında yaptı. Necip Fazıl'la satranç oynayacak kadar yakındı. Arandığında evinde sakladı. MNP'nin kuruluşunda yer aldı. Programının yazımında bulundu. MSP hükümet ortağı olduğu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı'na girdi. Muhammed Abdülmanna'nın Economics of Islam'ı gibi kitapları çevirdi. Mavera dergisi ve Akabe yayın evini yönetti. 1990'lı yılların hemen başında Refah Partisi'nin cami dışındaki kitleye açılması, kadınların partiye katılması, salt dini söylemden kurtululması gibi birçok yeniliği partiye getirdi. Bahri Zengin teorisyen, Erdoğan ise örgütçüydü. Sonra çok sert üslupla eleştirip yolunu ayırsa da Erdoğan'ın geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlayan ilk entelektüel çaba Bahri Zengin'e aitti. Dipnot, ben yenilikçi değil revizyonist akımlar diye koyuyorum adını. Bunlar özü itibariyle statükocudur. Statükodan icazet, destek alırlar ve kurulurlar. Türkiye Özal dönemini yaşadı. 1989'a gelindiğinde Özal'da yaptığı şeyin başarılı olmadığının farkına vardı. Dönüş yapmak istedi ama ömrü yetmedi. Gizli kapılar ardında statiko ile görüşerek Türkiye'nin meselesini çözmek mümkün değildir. Esas yenilikçilik statikonun değişmesini istemektir. Ama engelleri aşamıyoruz. Bu şekilde iktidara varmak zor. Boynumuzu bükelim, statiko ile şu veya bu şekilde anlaşalım diyen bir kesim yenilikçi olamaz.
Bu sözler Erdoğan'ı eleştiren Bahri Zengin'e aitti. 15 Ağustos 2001 akşam. Bir diğer isim ise Profesör Doktor Nabi Avcı'ydı. ODTÜ'lü Avcı'nın uzmanlık alanı iletişim felsefesi ve iletişim sosyolojisiydi. Türkiye'de değişen toplumsal yapıyı ilk keşfeden ve buna uygun siyaseti oluşturan isimlerin başında geliyordu. RP İl Başkanı Erdoğan kendi ekibini kuruyordu. 1990'lar Türkiye'sinde yazılı basın gücünü kaybediyor, görsel medya ortaya çıkıyordu. Erdoğan bu değişimi en iyi kullanan politikacı olacaktı. Görsellik önemliydi. Erdoğan İstanbul'da en muhafazakar çevrenin yaşadığı Fatih semtinden çıkmak istedi. Çıkmak istediği yer RP İstanbul İl Merkez binasıydı. Yeni bina Beyoğlu Şişhane'de İngiliz konsolosluğunun hemen karşısında bulundu. Bina küçüktü ama imajı iyiydi. Devir imaj devriydi. Bu nedenle RP adaylarının sakalları kesildi. Cübbeleri çıkarılıp takım elbise giydirildi, kravat taktırıldı. Tüm bunlara İstanbul modeli adı verildi. Ilımlı İslam Türkiye'de doğuyordu. Bilinir ki yeni düşünceler her zaman önce küçük çevreler tarafından kavranabilir. Geniş kitleler bunları her zaman soyut düzeyde değil, somut düzeyde kavrayabilir. Bu nedenle düşüncenin yerine görüntüyü, bir insanı, bir eylemi koyar. Kitlelerin önüne Kasımpaşalı Erdoğan görüntüsü getirilecekti. Çok zaman almayacaktı. Erdoğan da cilalı imaj devrinin geldiğini gördü. Yoksulların semti Kasımpaşa'daki evinden çıkıp zenginlerin semti Şişli'de yaşamaya başladı. Tarih 22 Temmuz 1990. İstanbul Florya'daki bir lokantada Erbakan'ın başkanlığında toplanan RP kurmayları, il başkanları İstanbul modelini tartıştı. Toplantıda ayrıca Pakistan, Mısır ve Sudan'dan gelen Müslüman Kardeşler Örgütü'nün temsilcileri vardı. Hadi RP'yi anladık, bu üç ülkeden konuklar niye gelmişti? Toplantının organizasyonunu il başkanı Erdoğan yapmıştı. Perde arkasındaki ılımlı İslamcılar kimdi acaba? Mesele sadece Türkiye değildi. ABD Büyük Orta Doğu projesi hayata geçiriliyordu. Erdoğanlar Erbakan'ın kafasındaki parti anlayışının kırılmasını istiyorlardı. Erbakan hala şöyle diyordu. Refah Partisi'ne hizmet etmezseniz hiçbir duanız kabul olmaz. Bütün inananlar cemaati refahın emirlerine itaat edecek ve bu orduya katılacağız. Katılmayanlar patates dinine mensuptur. Refah ordudur. Siz ordunun büyümesi için çalışmalısınız. Bunu yapmazsanız o zaman patates dininden olursunuz. Bu cihat çağrısına itaat etmek sizin dini görevinizdir. 13 Mayıs 1990. RP içinde gelenekçiler ile yenilikçiler böyle iki farklı atmosfer içindeydi. Gelenekçiler zamana uyamıyordu. Bilmiyorlardı ki ABD güdümündeki bu yeni dine göre cihat artık terörist bir faaliyetti. Gelenekçilerin refah, sosyal devletten, adil düzenden yana tavrını neoliberalizme çark etmek isteyen yenilikçiler kabul etmiyordu. RP bölünüyordu, üstelik birleştiğini sanarak. Ve RP 1991 seçimleriyle 11 yıl aradan sonra tekrar meclise girecekti. Erdoğan başaramayacak ve bayılacaktı. Evet, geldik Erdoğan'ın aday olup yine kazanamadığı bir seçim sürecine. Neden kazanamadığını ve nasıl bayıldığını yazacağım. Önce Erdoğan ve ekibini kızdıran genel merkezin bir kararından bahsetmeliyim. Erbakan ve arkadaşları %10'luk seçim barajını aşmak için Alparslan Türkeş'in MÇP'si, MHP'nin o dönemdeki adı ve Aykut Edebali'nin IDP'si ile ittifak yaptı. RP Genel Merkezi bu kararı tek başlarına aldı. Karar üzerine Güneydoğu Örgütü Türk Milliyetçisi Türkeş'le ittifak yapıldığı için RP'den koptu. İstanbul'da dini bağlılık isteyen, lider hiyerarşisini sorgulatmayan, partiyi ordu ve partiliyi asker gören kutsal parti mantığının artık kırılması gerektiği o günlerde telaffuz edilmeye başlandı. Genel Merkez İstanbul'un bu tavrını öğrendi ve onlara ihtilal subayları adını verdi. Yanılmayacaklardı ama yenilikçilerin Erbakan ve ekibine ihtilal yapması için daha 10 yılı vardı. Erdoğan 1989 seçiminde Beyoğlu'nda Kürtlerden çok oy almıştı. Kürt çevrelere yakındı. Buna rağmen 1991 seçimlerindeki milletvekili adaylığından çekilmeyi aklına bile getirmedi. Milli Gazete'de birkaç gün önce elhamdülillah kimsenin gidemediği peşmerge kampına tüm Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarla gidip toplantı yaptık diyerek Kürt oylarının merkezinin RP olduğunu söylüyordu. 6 Şubat 1991 Erbakan'a İstanbul Teşkilatı'nın hazırladığı Kürt raporunu sunmuştu. Hepsini unuttu. Sadece milletvekili olmak istiyordu. Kimi partililer gibi RP'den kopmadı. Kopmayı bir an bile düşünmedi. Tek amacı vardı, milletvekili olmak. Tarih 20 Ekim 1991. Erdoğan Refah Partisi'nin İstanbul milletvekili adayı oldu. Kendisi 6. bölgeden Eyüp, Gazi Osman Paşa, Bayram Paşa 1. sıradan adaydı. Artık seçilmesine kesin gözüyle bakıyordu. Seçim sonuçları açıklandığında sahiden de Erdoğan sevilen isim oldu. İl Seçim Kurulu Erdoğan'ı milletvekili ilan etti. İttifak %17 oy aldı. Büyük başarıydı. Erdoğan Ankara'ya gitti, milletvekili mazbatasını aldı, artık TBMM'nin 19. dönem milletvekiliydi. Ancak Erdoğan'ın milletvekilliği mutluluğu sadece 11 gün sürdü. Evet, seçimi aslında kazanmıştı. Fakat 20 Ekim 1991 seçiminde ilk kez tercihli oy sistemi uygulandı. Seçmen parti milletvekillerini sıralamaya bakmadan tercih edebiliyordu. Refah Partisi seçmeni 1. sıradaki Erdoğan'ı tercih etmedi. Refah Partili seçmen tercihini 2. sıradaki Mustafa Baş'tan yana kullandı. Sandıktan Erdoğan'a 9.000 tercihli oy çıkarken Mustafa Baş'a 13.000 oy çıktı. Üstelik genel merkez partililere tercihli oy kullanmayı yasaklamıştı. Erdoğan sandalyesini Refah Partisi'nin bir alt sıradaki adayı Mustafa Baş'a vermek zorunda kaldı. Erdoğan ve Baş hemşeriydi, üstelik aynı köylüydüler, Dumankaya, aynı partidendiler. Dostluk başka, milletvekilliği başkaydı. Mustafa Baş Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti ve Erdoğan'ın milletvekilliğini düşürtüp TBMM'ye girdi. Mustafa Baş'ın yanında Necdet ve Metin Külün kardeşler gibi Dumankaya köyünden hemşerileri vardı. Köyü bile Erdoğan'a sırtını çevirmişti. Niye acaba? Erdoğan istemeye istemeye mazbatasını Mustafa Baş'a verdi. Milletvekilliğini kaybetmesine neden olan tercihli oyu zulüm sistemi diyerek eleştirdi. Erdoğan'a güvenmeyip adaylığına soğuk bakan RP Genel Merkezi'nin de seçim sonucunda Mustafa Baş'tan yana taraf olması canını yaktı. Peki Refah Partisi seçmeni neden Erdoğan'ı değil de özellikle Mustafa Baş'ı seçti? Bu konuda hala bir sürü iddia var. Kimine göre teşkilatta Mustafa Baş daha çok seviliyordu. Kimine göre partinin genel merkezdeki ağır ağabeyleri Mustafa Baş'a yakın durdu, ona oy verilmesini telkin etti. Ancak en çok kabul gören dergahlar savaşı teziydi. Nakşibendi ağırlıklı Refah Partisi'nde Nakşiler arasında da gizli bir mücadele vardı. Erdoğan'ı Nakşibendi İskender Paşa dergahı desteklerken Mustafa Baş'a Nakşibendi İsmail Ağa dergahı sahip çıkıyordu. Emine Hanım İskender Paşacılar gibi pardüsü, Mustafa Baş'ın eşi ise İsmail Ağacılar gibi çarşaf giyiyordu. Sonunda aynı partiye oy veren iki Nakşibendi grup seferber oldu. Mustafa Baş Erdoğan'ın elinden vekilliği kaptı. Erdoğan seçimi kaybettiğini öğrenince ne yaptı dersiniz? Bayıldı. O gün yaşananları bugünün AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'den dinleyelim. Tayyip Erdoğan tercih oylarıyla Mustafa Baş'ın seçildiğini öğrendiğinde, yanında olduğum için biliyorum, sinirinden düşüp bayılmıştı. Çünkü bu teşkilat disiplinine ve milli görüş geleneğine aykırı bir durumdu ve kabul edilemezdi. İl teşkilatının sayıma itirazı üzerine İl Seçim Kurulu milletvekilliği mazbatasını Erdoğan'a takdim eder. Bu arada il teşkilatı aracılığıyla genel merkeze durumun düzeltilmesi ve Mustafa Baş'a hiçbir itiraz yoluna gitmeden bu yeni durumu kabullenmesi için baskıda bulunulması talebinde bulunulur. Başta Erbakan olmak üzere genel merkezdeki yetkililere yapılan bu talepler baskı düzeyine kadar ulaşır. Ama genel merkez bu olayda Erdoğan'ın yerine Mustafa Baş'a arka çıkar ve Baş'ın yaptığı itirazdan sonra Erdoğan'ın mazbatası geri alınır. Metiner sayfa 415. Bu Erdoğan'ın ilk bayılması olmayacaktı. Genel seçimden 2,5 ay sonra yine rahatsızlanacak ve 11 Ocak 1992'de yapılan İstanbul İl Kongresi'ne katılamayacaktı. Sebebi şu sözdü: Erdoğan genel başkanlığa hazırlanıyor.
Erdoğan'a göre bu sözü bir dönem İstanbul İl Örgütü'nde birlikte çalıştığı Dumankaya'dan hemşerisi Necdet Külünk çıkarıyordu. Ankara'daki genel merkez artık bu sözlerden rahatsızlık duymaya başladı. Erbakan tarafından 10 Kasım 1991'de görevlendirilen Ahmet Tekdal ve Mukadder Başeymez İstanbul'a baskın yaptı. Kasımpaşa RP ilçe binasında bir toplantı yapıldı. Tartışmalar yaşandı. Erdoğan kendisiyle görüş alışverişi yapılmadan sorgu toplantısı yapılmasının doğru olmadığını belirtti. Tekdal geri adım atmadı ve il yönetimindeki ikiliği gidermek için parti yöneticileriyle görüşme meselesinde ısrar etti. Anlaşıldı ki Erbakan bu şekilde emir vermişti. Tekdal'ın farklı davranmasına olanak yoktu. Tekdal İstanbul'da ilçe başkanlarıyla tek tek görüştü. Sonunda Erbakan Erdoğan'ın hazırladığı listeye onay vermedi. 8 ismin üzerine çizdi. Erdoğan o gece rahatsızlanır ve ertesi gün gelişmeleri evinden izlemek zorunda kalır. Kendisine telefonla ulaşan arkadaşlarına beni bıktırdılar diye yakınır. Alsınlar teşkilatlarını, ne istiyorlarsa yapsınlar. Nitekim kongreye de katılmaz. Bir liderin doğuşu Hüseyin Besli Ömer Özbay sayfa 83. Araya girip yazmalıyım. Nedir bu Erdoğan'ın hastalığı? Çünkü biz bu sık sık hastalanmasını ileri yaşamında da göreceğiz. Evet, nedir Erdoğan'ın fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı? Denizci albay Dr. Jeffrey Kuhlman adını hiç duydunuz mu? Amerikalılar bu adı iyi bilir. Beyaz Saray doktorlarının genelde asker kökenli olduğunu biliyor muydunuz? Denizci albay Dr. Kuhlman, ABD Başkanı Obama'nın check-up'ını yapan heyetin başındaki isim. Raporun gizlisi saklısı yok. Hemen televizyonlardan, gazetelerden ve Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yayınlanıyor. Tepeden tırnağa muayene edilen Başkan Obama'nın sağlık durumunu Amerikalılar biliyor. Raporda sigara içip içmediğinden kilosuna, kan ve şeker seviyelerinden kalp ritmine kadar onlarca bilgi var. Örneğin son yapılan check-up raporuna göre Obama'nın kötü huylu kolesterol oranı düşük çıktı. Meraklıysanız Beyaz Saray'ın internet sitesine giriniz ve raporu okuyunuz. Bir örnek daha verip asıl konumuza geleyim. Adı Stanley A. Renshaw, psikanalist bir profesör. Uzmanlık alanı politik psikoloji. Yaklaşık 90 makalesi ve 15 kitabı var. Clinton, Bush ve Obama'nın psikolojisine ilişkin kitaplar yazdı. ABD başkan adaylarının ruh sağlığını ele alan bir kitabı var. The Psychological Assessment of Presidential Candidates. Yazdıklarından birini paylaşayım. 7 Kasım 1972 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Richard Nixon'ın karşısına Demokrat Parti'den G. McGovern çıktı. McGovern yanına başkan yardımcısı olarak Thomas F. Eagleton'ı aldı. Fakat Eagleton'ın başkan yardımcılığı adaylığı kısa sürdü. Çünkü geçmişte depresyon geçirmişti. McGovern hastalık ileride nüksedebilir diye yardımcısından adaylığını geri almasını istedi. Eagleton çekildi. Peki, Çankaya Köşkü seçimlerini konuşuyoruz ama bizler Erdoğan'ın sağlığına ilişkin ne biliyoruz? Sıralayayım. Tespit 1, yıl 1976. Hacı Hasdemir Erdoğan'ın futbol macerasını anlattığı Aman Babam Görmesin adlı kitabında Erdoğan'ın ilaçlarını almadığı için Belgrad Ormanı'nda antrenman yaparken aniden bayıldığını yazıyor. Sebebi oruç tutmasıydı. Tespit 2, tarih 17 Ekim 2006. TBMM'ye giderken makam aracında ani rahatsızlık geçiren Erdoğan özel güven hastanesine götürüldü. O telaş içinde zırhlı otomobil kilitlendi. Aracın camları ve kapıları balyozla kırıldı. Erdoğan'a ilk müdahaleyi nöroloji uzmanı Doktor Fethiye Sümer Güllap yaptı. Erdoğan'a o gün hastanede ne teşhis kondu hala polemik konusu. İddiaya göre sara hastasıydı. Resmi açıklamaya göre ise oruca bağlı olarak kan şekeri düşmüştü. Hep bir dinsel açıklama var. Tespit 3, tarih 12 Nisan 2007. Washington Brookings Enstitüsü'ndeki panelde konuşan Zaman Gazetesi Ankara Büro Şefi Kerim Balcı şöyle dedi. Kaynağım AKP içinden bir isim. Ayrıca Erdoğan'ın özel doktorundan da aynı bilgiyi aldım. Sayın Erdoğan'ın beyninin sağ lobunda bir tümör var ve bu tümör hızla büyümemekle birlikte epilepsi sara sendromlarına neden oluyor. Tespit 4, tarih 20 Nisan 2008. Aydınlık dergisi Erdoğan'ın beyninde astrositom adı verilen bir tümör olduğunu yazdı. Bu tümör insanın duygu ve davranışlarını kontrol eden beynin prefrontal bölgesinde bulunuyordu. Tepkileri kontrol etme, duyguları anlama ve ifade etme, ayrıntılı düşünme, sorunları çözme, hatalardan ders çıkarma, planlama, sabırlı olma, dikkati sürdürme gibi özellikler beynin prefrontal bölgesi tarafından kontrol ediliyordu. Tespit 5. Profesör Doktor Yalçın Küçük Erdoğan'ın hastalığını ele alan Epilepsi ile Orgazm 2008 ve Hasta Despot 2010 adlı kitapları yazdı. Erdoğan dava açtı, mahkeme ve Yargıtay reddetti. Tespit 6. Tarih 23 Ağustos 2010. Ordu AKP il başkanlığınca düzenlenen iftara katılmak üzere yola çıkan Erdoğan, Ünye ilçesi üzerindeyken rahatsızlanınca uçağı acil iniş yaptı. Tespit 7. Tarih 26 Kasım 2011. Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Erdoğan gizlice ameliyat oldu. Başbakanlık haber duyulduktan 2 gün sonra resmi açıklama yaptı. Sindirim sisteminden başarılı bir ameliyat olmuştu. Benim bilgilerim farklı. Ameliyatın birinci aşamasında kolon yani kalın bağırsak alındı ve bağırsak karın duvarına açıldı. İkinci ameliyata kadar kolostomi torbasına dışkı yaptı. İkincisi ameliyatta kolostomi kapatıldı. Uzatmaya gerek var mı? Belinden, gözünden rahatsız olduğunu gazeteler yazdı. Soru basit. Erdoğan'ın hastalığı nedir? Amerikalı Obama'nın sağlık durumu biliniyor. Çankaya Köşkü'ne aday kişinin sağlık durumunu kamuoyu tarafından bilinmesi gerekmiyor mu? Profesör Doktor James F. Toole, ABD'nin önde gelen nöroloji ve sarı araştırma merkezi direktörü, Amerikan Nöroloji Derneği eski başkanı. Anayasal sorunu olarak gördüğü başkanlık, cumhurbaşkanlığı engelliliği, Presidential Disability kitabının yazarı. Aynı konuda makaleleri var. Örneğin American Scientist adlı bilim dergisindeki yazının başlığı Deli Lider Hastalığı, Mad Leader Disease idi. Londra'da gerçekleşen Dünya Nöroloji Kongresi'nde benzer konuşma yapan Profesör Doktor Toole, dünyanın deli lider hastalığı tehdidi altında olduğunu öne sürerek meslektaşlarına bu konuda bir şeyler yapılması çağrısında bulundu. Sara uzmanı Profesör Doktor Toole, dünya liderlerinin zihinsel dengelerinin genellikle yerinde olduğu varsayımının kabul gördüğünü ancak gerçeğin bambaşka olabileceği görüşünü savunuyor. Ve Amerikan başkanlarının yıllık sağlık taramasına akli denge testinin eklenmesini istiyor. Haklı, çünkü biliyoruz ki bizim tarihimizde örnekleri var. Sultan 1. Mustafa 1617'de tahta çıktı. 1623'te düşmeye bağlı delilik nedeniyle tahttan indirildi. Ve 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü. Osmanlı deliği tahttan indiriyor. Biz ise Çankaya Köşkü'ne aday olması beklenen Erdoğan'ın sara hastası olup olmadığını bilmiyoruz. Erdoğan'ın hastalığı kamuoyundan neden gizleniyor? Dönelim tekrar 1990'lı yıllara. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecine. Nihayet istediği koltuğa kavuşacaktı. Fakat makamın derdi çok olacaktı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 131.